Ayrım 4. Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi İdil Işıkgül, Ulaş Karan, Sayfa 28. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler tarafından çocuk hakları alanında kabul edilmiş temel insan hakları sözleşmesidir. Sözleşmenin ikinci maddesi ayrımcılık yasağına yer vermektedir. Türkiye, sözleşmeyi 1990 yılında imzalamış ve 1995 yılında onaylamıştır. Çocuk haklarına dair sözleşmeye ek çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi ile ilgili ihtiyari protokolü 2002 yılında, çocuk haklarına dair sözleşmeye ek çocukların silahlı çatışmalara dahil olmaları konusundaki ihtiyari protokolü ise 2004 yılında onaylamıştır. Sözleşmenin 17. maddesinin D fıkrasında ve 30. maddesinde azınlık gruplarına mensup çocukların çeşitli kültürel hakları düzenlenmiştir. Ancak Türkiye bu iki maddeye de çekince koymuştur. Sözleşmenin uygulanmasının denetimine dair bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Denetim mekanizması, Çocuk Hakları Komitesi. Yetkileri: genel yorum yayımlama, ülke raporlarına ilişkin sonuç gözlemleri yayımlama. Türkiye'nin durumu: komite, Türkiye'nin sunduğu ilk rapora ilişkin sonuç gözlemlerini 2001 yılında yayımlamıştır. Türkiye, 2. ve 3. periyodik ülke raporunu birleştirerek komiteye sunmuştur. Tüm göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunmasına dair uluslararası sözleşme. Tüm göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunmasına dair uluslararası sözleşme, Birleşmiş Milletler tarafından göçmen işçiler ve aile fertlerinin hakları alanında kabul edilmiş temel insan hakları sözleşmesidir. Sözleşmenin birinci maddesinde sözleşmenin hiçbir farklılık gözetmeksizin tüm göçmen işçilere ve ailelerine uygulanacağı belirtilir. Sözleşmenin 7. maddesinde ise sözleşmeye taraf devletlerin kendi ülkeleri içinde yaşayan ve yasal yetki alanına giren tüm göçmen işçilere ve aile fertlerine ayrımcılık yapmaksızın sözleşmede öngörülen haklara saygı göstermeyi ve uygulamayı taahhüt edecekleri vurgulanır. Türkiye sözleşmeyi 1999 yılında imzalamış ve 2004 yılında onaylamıştır. Türkiye sözleşmenin yabancıların gayrimenkul edinmeleri, yabancıların sendika kurucusu olmaları, göçmen işçilerin çocuklarının ana dillerini ve kültürlerini öğrenebilmeleri, göçmen işçiler ve aile fertlerinin gümrük harç ve vergilerinden muafiyeti konularındaki düzenlemelerine ilişkin çekince ve beyanlarda bulunmuştur. Sözleşmenin uygulanmasının denetimine dair bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Denetim mekanizması, Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi. Yetkileri: genel yorum yayımlama, ülke raporlarına ilişkin sonuç gözlemleri yayımlama. Bireysel başvuru taraf devletlerden 10 tanesinin bu yolu tanımasıyla yürürlüğe girecektir. Henüz bu usulü tanıyan sadece 2 devlet bulunmaktadır. Türkiye'nin durumu: Türkiye sözleşmeye taraf olurken yaptığı beyanla sözleşmenin uygulanmasının denetlenmesi amacıyla oluşturulacak olan komitenin yetkisini ileri bir zamanda tanıyacağını belirtmiştir. Engellilerin haklarına ilişkin sözleşme. Engellilerin haklarına ilişkin sözleşme, Birleşmiş Milletler tarafından engelli hakları alanında kabul edilen temel sözleşmedir. Sözleşmenin birinci maddesinde sözleşmenin amacı ve engelli tanımı yer alır. Sözleşmenin ikinci maddesinde engellilere yönelik ayrımcılığın tanımı yapılır. Engelliliğe dayalı ayrımcılık, makul düzenlemelerin gerçekleştirilmemesi dahil her türlü ayrımcılık olarak ifade edilir. Sözleşmenin 3. maddesinde sayılan sözleşmenin dayandığı ilkeler arasında ayrımcılık yapılmaması, fırsat eşitliği, kadın erkek eşitliği de bulunur. Sözleşmeye taraf olan devletlerin yükümlülükleri ise 4. maddede yer alır. Türkiye sözleşmeyi imzaya açıldığı ilk gün olan 30 Mart 2007 tarihinde imzalamış ve 2009 yılında onaylamıştır. Türkiye bireysel başvuru yetkisi öngören protokolü 28 Eylül 2009 tarihinde imzalamış ancak henüz onaylamamıştır. Sözleşmenin uygulanmasının denetimine dair bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Denetim mekanizması Engelli Hakları Komitesi. Yetkileri: genel yorum ve tavsiye yayımlama, ülke raporlarına ilişkin sonuç gözlemleri yayımlama, sözleşmeye ek ihtiyari protokol kişi veya kişi grupları tarafından yapılacak başvurulara ilişkindir. Türkiye'nin durumu: Türkiye protokole henüz taraf olmadığından komiteye Türkiye'den başvuru yapılamamaktadır. Birleşmiş Milletler Şartı Temelli Denetim Usulleri. Birleşmiş Milletler'in insan haklarının korunması ve geliştirilmesi kapsamında oluşturduğu sistem çerçevesinde şart temelli mekanizmalar olarak adlandırılan çeşitli araçlar da mevcuttur. Bu mekanizmalar herhangi bir sözleşmeye bağlı olmadan işler. Denetim Mekanizması İnsan Hakları Konseyi. Yetkileri. Konsey, Birleşmiş Milletler'in insan hakları alanındaki çalışmaları için öncelikli alanları belirler. Bu kapsamda özel raportörler ve çalışma grupları atar veya bir bildirgenin ya da sözleşmenin hazırlanması için girişim başlatır. Evrensel periyodik gözden geçirme usulü ile konsey, Birleşmiş Milletler üyesi devletleri denetler. Evrensel düzeyde başka bir denetim usulü bulunmamaktadır. Türkiye'nin durumu. Türkiye hakkında gözden geçirme 2010 yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Birleşmiş Milletler kapsamındaki insan hakları çalışmalarına liderlik eder. Yüksek Komiserlik, Birleşmiş Milletler'in insan hakları alanında yürüttüğü faaliyetlerden birinci derecede sorumludur. Üye devlet temeline dayalı olan bu mekanizmaların ortaya koyduğu kararlar, yargısal ya da yargısal benzeri nitelik taşır. Avrupa Konseyi ve Ayrımcılık Yasağı. Avrupa'da kurulmuş olan başlıca hükümetler arası örgütler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'dır. Bu örgütlerin her birinin kendine özgü çalışma alanları mevcuttur. Bu örgütler tarafından ortaya konulmuş çok sayıda standart bulunur. Bu standartlar ayrımcılık yasağını da içerir. Aşağıda Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği standartları üzerinde durulacaktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Asıl adı insan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşme olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AIS, Avrupa Konseyi'nde 1950 tarihinde kabul edilmiştir. Sözleşme ile birinci kuşak haklar etkili bir biçimde koruma altına alınmıştır. Sözleşmenin denetim mekanizması olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM kurulmuştur. Bireysel başvuru yolunun tanınmış olması, mahkemenin tazminata hükmedebilmesi gibi nedenlerden ötürü en etkili olan insan hakları koruma mekanizmasıdır. Mahkemenin içtihatları sözleşmeye taraf bütün ülkeleri bağlar. Taraf devletler iç hukuklarını ve uygulamalarını içtihatlarla belirlenen standartlara uydurmak zorundadır. Ayrıca mahkeme, taraf ülkelerin iç hukuklarındaki düzenlemeleri bu düzenlemeler henüz uygulanmadan denetleyebilir. Yani mahkeme, aynı bir anayasa mahkemesi gibi taraf ülkelerin iç hukuklarındaki düzenlemelerin insan hakları ihlali teşkil edip etmediğini denetleyebilir. Sözleşmenin 14. maddesi, sözleşmede tanınan haklar bakımından ayrımcılığı yasaklar. Başka bir ifadeyle sadece sözleşme ve protokollerinde koruma altına alınan haklardan yararlanma bakımından ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddia edilebilir. Sözleşmeye ek olarak bugüne kadar 14 tane ihtiyari protokol kabul edilmiştir. Türkiye'ye sözleşmeyi 1950 yılında imzalamış ve 1954 yılında onaylamıştır. 4 no'lu, 7 no'lu ve 12 no'lu ek ihtiyari protokoller dışındaki ihtiyari protokoller de onaylanmıştır. Türkiye, eğitim özgürlüğüne yer veren 1 no'lu ek protokolün ikinci maddesine çekince koymuştur. Çekinceye göre ek protokolün ikinci maddesinde düzenlenen eğitim hakkı 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu bağlamında yorumlanıp uygulanacaktır. 12 no'lu ek protokol AİHS'de yer almayan ancak hukuken tanınmış tüm hakları içeren şekilde ayrımcılık yasağına yer verir. Türkiye 12 no'lu ek protokolü 18 Nisan 2001 tarihinde imzalamış ancak henüz onaylamamıştır. Sözleşmenin uygulanmasının denetimine dair bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Denetim mekanizması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM. Yetkileri. AİHS'de ve aleyhine başvuru yapılan devletin onaylamış olduğu ek protokollerde yer alan insan haklarının ihlal edilip edilmediğine karar verir. Avrupa Konseyi'ne üye her ülke AİHS'yi onayladığı andan itibaren AİHM'nin yargı yetkisine tabi olmayı da kabul etmiş olur. Mahkemeye hem kişiler, gerçek veya tüzel kişi, hem de devletler tarafından başvuru yapılabilir. Mahkemenin kararları hukuken bağlayıcıdır. Kararlara uyulup uyulmadığının denetimi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından gerçekleştirilir. Türkiye'nin durumu, Türkiye aleyhine AİHM'ye başvuru yapılabilmektedir. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı. Avrupa Sosyal Şartı ASŞ, 1961 yılında Avrupa Konseyi'nde kabul edilmiştir. Şarta ek olarak bugüne kadar 3 tane ihtiyari protokol kabul edilmiştir. Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı'nı 1989 tarihinde onaylamıştır. Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, GGASŞ, ASŞ'de yer alan hakların sayısını artırmış, kapsamını oldukça genişletmiştir. Türkiye, GGASŞ'ye de taraftır. Avrupa Sosyal Şartı'na toplu şikayet sistemi öngörülen ek protokol ise henüz Türkiye tarafından imzalanmamış ve onaylanmamıştır. Türkiye GGASŞ'yi onaylarken 5. maddeye örgütlenme hakkı, 6. maddeye toplu sözleşme hakkı, 2. maddenin 3. paragrafına yıllık asgari izin ve 4. maddenin 1. paragrafına ücret ve yeterli yaşam düzeyi çekince koymuştur. ASŞ, eşit muameleye veya ayrımcılık yasağına ilişkin herhangi bir hüküm içermez. Ancak şartın başlangıç kısmında hiçbir ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal soy veya sosyal köken ayrımı gözetmeksizin sosyal haklardan yararlanma hakkının sağlanması ifadesine yer verilir. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, şartın 1. maddesinin 2. paragrafının devletler bakımından istihdam alanında doğrudan veya dolaylı her türlü ayrımcılığı hukuken yasaklama yükümlülüğünü öngördüğünü belirtir. GGASŞ ise ASŞ'den farklı olarak ayrımcılık yasağını E maddesinde açık şekilde düzenler. GGASŞ ayrımcılığın yasaklandığı nedenleri ucu açık biçimde sayar. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kararı. Mental Disability Advocacy Center, Bulgaristan. MDAC, Zihinsel Engellileri Savunma Merkezi tarafından yapılan başvuruda, ülkede orta ve ciddi zihinsel engeli bulunan çocukların barındığı 28 merkezde bu çocuklar için 2002 yılına kadar herhangi bir eğitim imkanının sunulmadığını belirtmektedir. 2002 yılında kabul edilen bir kanunun ardından ise bu merkezlerde barınan çocukların sadece yaklaşık %6 ila 7 gibi bir oranının eğitime erişim şansına sahip olduğu belirtilerek eğitim hakkı ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği ileri sürülmüştür. Komite kararında şartta yer alan hakların sadece teorik olarak değil, fiilen de gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Şartta yer alan bir hakkın gerçekleştirilmesinin taraf devletler için orantısız bir yük getirdiği durumlarda, makul bir sürede ölçülebilir bir ilerleme sağlanarak ve mümkün olan tüm kaynaklar kullanılarak söz konusu hakkın hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan komite, Bulgaristan'ın şartın 17 ve E maddelerini ihlal ettiği kararını vermiştir. Sözleşmenin uygulanmasının denetimine dair bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Denetim mekanizması, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, yetkileri. Komite hem rapor sunma hem de toplu şikayet usulünü kullanır. Bakanlar Komitesi, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'nin ihlal bulduğu şikayet başvurularında ilgili taraf devlete yönelik tavsiyeler hazırlar. Ayrıca ülke raporları ile ilgili rapor hazırlar. Hükümetler Komitesi ise ülke raporlarının takibini gerçekleştirir ve Bakanlar Komitesi'nin raporlarını göz önüne alarak bu yönde tavsiye kararları alır. Türkiye'nin durumu. Türkiye, ASŞ kapsamında yer alan haklar için kolektif şikayet öngören ihtiyari protokole taraf değildir. GGASŞ kapsamında yer alan haklar için kolektif şikayet yolunu tanıdığına dair beyanda da bulunmamıştır. Bu nedenlerle kolektif şikayet başvurusu yapılamamaktadır. Türkiye, raporlara dayalı denetim usulü kapsamında bugüne kadar toplam 18 rapor sunmuştur. Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu. Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu, ECRI, Avrupa Konseyi çevresinde oluşturulmuştur. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, Yahudi düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle ırk, ten rengi, din, dil, uyrukluk ya da etnik köken temelindeki ayrımcılıklar da dahil olmak üzere mücadele etmeyi amaçlar. Kuruluşu herhangi bir uluslararası sözleşmeye dayanmaz. Denetim mekanizması, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu, yetkileri, Avrupa Konseyi'ne üye devletler hakkında raporlar hazırlar, genel politika tavsiye kararları alır. Bugüne kadar 12 genel politika tavsiyesi yayınlanmıştır. Türkiye'nin durumu. Türkiye hakkında bugüne kadar 1999, 2001, 2004 ve 2011 yıllarında olmak üzere 4 rapor yayınlanmıştır. Avrupa Birliği ve Ayrımcılık Yasağı. Ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemeler, temel belgeler. Avrupa Birliği 27 üye devletten oluşan olağanüstü bir örgüttür. Daha önce Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu şeklinde 3 yapı olarak ortaya çıkan Avrupa Toplulukları, günümüzde Avrupa Birliği adı altında tek çatı altında toplanmıştır. Türkiye henüz AB üyesi ülkeler arasında yer almasa da aday üye statüsüne sahiptir ve uzun bir süredir AB hukukuna uyum sağlamaya çalışmaktadır. Uyum sürecinde gündeme gelen konular arasında ayrımcılık yasağı da bulunur. Bu çerçevede aşağıda üzerinde durulacak konularda Türk hukukunda kapsamlı dönüşüm yaşanması gerekecektir. AB'nin temel karar alma organı Avrupa Birliği Konseyi'dir. Avrupa Komisyonu ise hukuki düzenlemeleri, politikaları ve eylem programlarını öneren ve Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin kararlarını uygulamaktan sorumlu olan organdır. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'na bilgi veren ve hukuki düzenlemelere dair teklifleri gözden geçiren bir organdır. AB hukuku, üye ülkelerin uluslararası hukuklarından ayrı ve bağımsız niteliktedir. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, ATAD, AB hukukunu ve kurucu antlaşmaları yorumlama yetkisine sahip olan organdır. ATAD, AB anlaşmalarının ve mevzuatının yorumlanması ile ilgili uyuşmazlıkları karara bağlar ve içtihatlar yoluyla birlik vatandaşları için standartları belirler. ATAD, AB ülkeleri üzerinde yargı yetkisine sahiptir ve AB hukukundan yaptığı tespit edilen iç hukuk organlarının kararlarını iptal edebilir. AB hukukunun en önemli özelliği, yetkili olduğu bazı konularda üye devletlerin iç hukukundan daha üstün olmasıdır. AB hukuku öncelikle kurucu anlaşmalardan oluşur ve bu anlaşmalar anayasal bir çerçeveye oturur. İkinci düzeyde ise tüzükler, direktifler, kararlar, tavsiyeler ve görüşler yer alır. Direktiflerin kabul edilmesinin ardından belli bir süre içinde üye devletler direktifin iç hukuklarında uygulamaya geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Direktifler hem kamu sektöründe hem de özel sektörde gerçek ve tüzel kişilerin ayrımcılık uygulamalarını yasaklar. Bir şahsa ait işletme, büyük bir özel sektör firması, bir belediye, bakanlık ya da kamu kuruluşu belirtilen alanlarda ayrımcılık yapmama konusunda aynı sorumluluğa sahiptir. Direktifler ayrımcılığa karşı gerçek kişileri korur. Irk eşitliği direktifi buna ek olarak tüzel kişiliğe sahip örgütleri de ayrımcılığa karşı korunma kapsamını alır. AB hukukunda geçmişten bugüne ayrımcılık yasağı kapsamında direktiflerle yapılan düzenlemelerin listesine ek 2'den ulaşabilirsiniz. AB hukukunda başlarda sadece kadın ve erkeklerde eşit işe eşit ücret ve vatandaşlık temelli olarak gündeme gelen ayrımcılık yasağının kapsamı günümüzde çok daha geniş hale gelmiştir. Ancak halen AB hukukunda kısıtlı temellerde ayrımcılık yasaktır ve diğer belli başlı uluslararası sözleşmelerde olduğu gibi başka bir statü veya benzeri nedenlerle gibi ifadelerde bu durumun genişletilmesi şu an için mümkün gözükmemektedir. AB hukuku doğrudan ayrımcılığı sadece cinsiyet, ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş, cinsel yönelim ve vatandaşlık temellerinde yasaklamaktadır. Irk eşitliği direktifi. Resmi adı ırk veya etnik kökenine bakılmaksızın kişilere eşit muamele edilmesi ilkesinin uygulanmasına dair 2043 EC sayılı Avrupa Birliği Konseyi direktifi olan belge, kısaca ırk eşitliği direktifi olarak bilinmektedir. Direktif, AB'nin ırkçılıkla mücadele alanında en güçlü aracı olma özelliğini taşır. Direktifin amacı, ırk veya etnik kökene dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek için üye devletlerde eşit muamele ilkesini yürürlüğe koymak maksadıyla bir çerçeve oluşturmaktır. AB ülkesi devletlerin direktifi hem kamusal hem de özel alanda ayrımcılığı yasaklayacak biçimde uygulaması gerekir. Direktifte yer alan maddeler, üye ülkelerin direktif ile uyum sağlamak için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmalarını gerektirir. Ayrıca üye ülkeler iç hukuklarında ayrımcılık oluşturan farklı muameleyi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere yönelik yaptırımlar ve mağdurların zararının tazminini öngören hukuki düzenlemeler de yapmalıdır. Direktifin ikinci maddesinde eşit muamele ilkesi, ırk veya etnik kökene dayalı doğrudan veya dolaylı ayrımcılık olmaması olarak ifade edilir. Irk eşitliği direktifi özetle aşağıdaki konulara yer verir. Irk veya etnik kökenlerine bakılmaksızın, İnsanlar arasında eşit muamele ilkesinin uygulanması. İstihdam, mesleğe erişim, sağlık hizmetleri, barınma, eğitim, sosyal güvenlik, sosyal avantajlar, işçi ve işveren örgütlerine üyelik, mal ve hizmetlere erişimde ayrımcılığa karşı koruma sağlanması. Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık, taciz, mağdurlaştırma ve ayrımcılık talimatının yasaklanması. Uygulamada eşitliği gerçekleştirmek üzere geçici özel önlem alınmasına izin verilmesi. Ayrımcılık mağdurlarına ayrımcılığa karşı uygun yaptırımları içeren yargısal veya idari usuller kapsamında başvuru hakkı tanınması. Irk veya etnik köken temellerinden birinin gerçek veya belirleyici bir mesleği şart teşkil etmesi nedeniyle gerçekleşen muamele farklılığının amacın meşru ve aranan şartın orantılı olması koşuluyla ayrımcılık sayılmaması, bu yolla eşit muamele ilkesine sınırlı olarak istisna getirilmesi. ayrımcılığa uğradığını iddia eden kişiyle fiilden sorumlu olduğu iddia edilen kişi arasında ispat yükünün paylaştırılması. Her üye ülkede eşit muamele ilkesinin gerçekleştirilmesi ve ırk ayrımcılığı mağdurlarına bağımsız destek sunma amaçlı kurumların oluşturulması. İstihdamda eşitlik direktifi. Resmi adı istihdam ve meslekte eşit muameleye dair genel çerçeve oluşturan 2007/78/EC sayılı Avrupa Birliği Konseyi direktifi olan belge, kısaca istihdamda eşitlik direktifi olarak bilinmektedir. Direktifin amacı istihdam ve meslek açısından din veya inanca, engelliliğe, yaşa veya cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek için üye devletlerde eşit muamele ilkesinin yürürlüğe koymak maksadıyla genel bir çerçeve oluşturmaktadır. İstihdamda eşitlik direktifi özetle aşağıdaki konulara yer verir. Din veya inanç, engellilik, yaş veya cinsel yönelime bakılmaksızın istihdamda işçi ve işveren örgütlerine üyelikte eşit muamele ilkesinin uygulanması. Doğrudan veya dolaylı ayrımcılık, taciz, mağdurlaştırma ve ayrımcılık talimatının yasaklanması. Uygulamada eşitliği gerçekleştirmek üzere geçici özel önlem alınmasına izin verilmesi. Ayrımcılık mağdurlarına ayrımcılığa karşı uygun yaptırımları içeren yargısal veya idari usuller kapsamında başvuru hakkı tanınması. Din veya inanç, yaş, engellilik veya cinsel yönelim temellerinden birinin gerçek ve belirleyici bir mesleki şart teşkil etmesi nedeniyle gerçekleşen muamele farklılığının amacın meşru ve aranan şartın orantılı olması koşuluyla ayrımcılık sayılmaması, bu yolla eşit muamele ilkesine sınırlı olarak istisna getirilmesi. Ayrımcılığa uğradığını iddia eden kişi ile fiilden sorumlu olduğu iddia edilen kişi arasında ispat yükünün paylaştırılması. İlgili işin gerektirdiği nitelikleri taşıyan engelli kişilerin eğitim ve ücretli istihdama katılımlarını sağlamak için işverenlere makul uyumlaştırma yükümlülüğü getirilmesi. Eşit muamele ilkesine sınırlı sayıda istisna getirilmesine izin verilmesi. Ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemelerin denetimi. Avrupa Birliği kapsamında ayrımcılıkla mücadele anlamında çeşitli mekanizmalar oluşturulmuştur. Aşağıda bunlar üzerinde durulacaktır. Bu mekanizmalar arasından en göze çarpanı ve henüz Türkiye'de oluşturulmamış olanı eşitlik kurumlarıdır. Eşitlik kurumları konusu aşağıda yer alan Türk hukukunda ayrımcılık yasağı ile ilgili denetim usulleri başlıklı bölümünde değerlendirilecektir. Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Ombudsmanı, AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının idari faaliyetler karşısında korunmaları amacıyla oluşturulmuştur. AB'yi ilgilendiren kurum ve örgütlerin faaliyetlerinden kaynaklanan şikayetleri ele almak üzere kurulan Avrupa Ombudsmanı, üye ülkelerde bulunan ulusal düzeydeki kurum ve kuruluşların eylem ve işlemlerine dair şikayetlerle ilgilenmez. Avrupa Ombudsmanı, birlik kurumlarının idari düzensizlik, ihmal, yetkinin kötüye kullanımı, yasa dışı usuller, ayrımcılık, bilgi vermekten kaçınma gibi eylem ve işlemlerine karşı yapılan başvuruları inceler. Bu konularla ilgili raporlar hazırlar ve hakkaniyete uygun çözüm önerilerinde bulunur. Ombudsmana Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Komite gibi kurumlar aleyhine başvuruda bulunulabilir. Temel Haklar Ajansı. 1997 yılında kurulan Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi, 2007 yılında Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'na dönüştürülmüştür. Kurumun temel amacı, birlik ve üye ülkelere Avrupa çapında ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili tarafsız, güvenilir ve kararlaştırılabilir bilgi sağlanması olarak belirlenmiştir. Temel Haklar Ajansı'nın temel görevi, ilgili birlik kurumlarına ve üye devletlere, birlik hukukunu uygularken temel haklar bağlamında yardım ve uzmanlık sunmak ve uygulamada onları desteklemektir. Ajansın çalışma alanları 5 yıllık periyotlar şeklinde belirlenir. 2008 yılında alınan kararla, Temel Haklar Ajansı'nın mevcut çalışma alanları şunlardır. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlük. Cinsiyet, ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş ve cinsel yönelim temelli ve azınlık grup mensuplarına yönelik ve bu temellerden birden fazlasını içeren çoklu ayrımcılık. Mağdurların mağduriyetinin tazmin edilmesi. Çocukların korunmasına da içirecek şekilde çocuk hakları. Sığınma, göç ve göçmenlerin entegrasyonu. Vize ve sınır kontrolü. Avrupa Birliği vatandaşlarının birliğin demokratik işleyişine katılımı. bilgi toplumu ve özellikle özel hayatın ve kişisel verilerin gizliliğinin korunması, bağımsız ve etkili yargıya erişim, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Ayrımcılık Yasağı. Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, Birleşmiş Milletler'in bir uzmanlık örgütüdür. Ekonomik ve sosyal haklar alanında ortaya çıkan ilk uluslararası kuruluştur. Üçlü bir yapısı vardır ve hükümetler, işçi örgütleri ve işveren örgütlerinden oluşur. Bugüne kadar ILO tarafından çeşitli konular çerçevesinde 189 uluslararası sözleşme kabul edilmiştir. Türkiye 1932 yılından bu yana ILO üyesidir ve sözleşmelerden 52 tanesine taraf olmuş durumdadır. Ayrımcılık yasağı ile ilgili olarak kabul edilen temel ILO sözleşmesi 1958 tarihli 111 nolu Ayrımcılık İstihdam ve Meslek Sözleşmesidir. Sözleşme, iş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eşitliğin geliştirilmesi çağrısında bulunur. Türkiye, 111 nolu sözleşmeyi 1967 yılında onaylamıştır. Bu sözleşme dışında çeşitli alanlarda ayrımcılığı yasaklayan, Türkiye'nin de taraf olduğu ILO sözleşmelerine bazı örnekler ek 2'de sunulmuştur. ILO'nun denetim mekanizmaları raporlama, şikayet ve bağımsız uzman komisyonlarının araştırmalarıdır. ILO, sözleşme, karar ve tavsiye adı altında ortaya koyduğu çok sayıda belge ile uluslararası alanda çalışma standartlarının oluşturulması ve dolayısıyla bazı sosyal hakların korunması yönünde çalışmalar yapar. ILO'nun denetim usullerine dair bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Denetim usulleri, nitelikleri. ILO'ya üye devletler ILO sözleşmeleriyle ilgili taraf olsun olmasın yıllık rapor sunmak zorundadır. Yıllık raporlar uzmanlar komisyonu ve konferans komisyonu tarafından incelemeye tabi tutulur. Ayrıca iki farklı şikayet usulü vardır. Şikayete dayalı genel denetim olarak adlandırılan ilk usulde onaylanan bir sözleşmenin yeterli şekilde uygulanmadığı gerekçesiyle taraf devlet, sendikalar tarafından şikayet edilebilmektedir. Bu başvurular Sendika Özgürlüğü Komitesi tarafından incelenir. İstihdam alanında ayrımcılık ile ilgili şikayetler ise ilgili devlet, üye başka bir devlet ya da ilgili işçi veya işveren örgütü tarafından yapılabilmektedir. Bu başvurular Uluslararası Çalışma Bürosu Özel Uzmanlar Kurulu tarafından incelenmektedir. Türkiye'nin durumu. Türkiye birçok kez Uzmanlar Komisyonu'nun denetimine tabi tutulmuştur. Sendika Özgürlüğü Komitesi de Türkiye hakkında çok sayıda karar almıştır. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 36.